Ayrım 3, sayfa 14. Kenan'ı böyle konuşturan bir tür savunma psikolojisiydi. Okulun son sınıfındayken tanıştığı Harbiye'deki Notre Dame du Sion Fransız Lisesi'nden Behiye'nin onu terk edip okulumuzun basketbol takımının kaptanı Behçet'le çıkmasını hala hazmedemiyordu. Behiye'nin onu bırakması Kenan'ın yaşamında aldığı ilk büyük yenilgiydi. Behiye'ye aşık olduğunu sanmıyorum. Ama kız onu terk edince Kenan için önemli olmaya başlamıştı. Belki Kenan'ın yerinde biz de olsak aynı duygulara kapılırdık. Şaşmaz kural, gönül kaçanı kovalar. Bu olayın etkisinden uzun süre kurtulamamıştı Kenan. O neşeli çocuk dalgınlaşmış, içe kapalı, melankolik bir tip olup çıkmıştı. En az Kenan kadar Nihat ile bana da koymuştu bu olay. Her durumda soğukkanlı olmayı beceren, kavgadan gürültüden uzak durmaya özen gösteren ben bile yoldan çıkmıştım. Nihat'ın önerisiyle basketbol takımının kaptanı Behçet'i bir köşeye sıkıştırıp tehdit etmiştik. Behçet en az kendininki kadar iri olan cüsseme bakıp sesini çıkaramamıştı. Ama ertesi gün tüm takım arkadaşlarını toplayıp Nihat'la bana sağlam bir meydan dayağı çekmişlerdi. Olaydan haberi olmayan Kenan kavgaya karışınca sopadan o da nasibini almıştı tabii. Hiçbir haklı yanımız olmadığı için idareye de şikayet edememiştik. Patlamış dudaklarımızı, morarmış gözlerimizi soran öğretmenlerimize de okul dışından tanımadığımız çocukların saldırısına uğradığımızı söylemiştik. Ama yediğimiz sopa işe yaramış, Behiye'nin araya girmesiyle gevşemeye başlayan dostluğumuz yeniden pekişmiş, daha da önemlisi bizimkinin melankolik hali birdenbire sona erivermişti. Gerçekten de kısa sürede eski uçarı havasına geri dönmüştü. Yine de ne zaman Behiye'den söz açılsa bakışları dalgınlaşır, hareketleri yavaşlardı. Bana sorarsanız Kenan'ın evlenmemesinin gerçek nedeni buydu. Hayır, Behiye'ye duyduğu aşk değil, bağlandığı kadının onu terk etmesine dayanamayacağını anlamış olmasıydı. Kuşkusuz bu benim yorumum. Gerçi bu yorumuma Nihat da katılır ama Kenan'a sorsak eminim bambaşka hikayeler anlatacaktır. Zaten bunun önemi de yoktu. Kenan böyle yaşamaktan mutluydu. Öylesine mutluydu ki karım Gülriz'i hala sevmeme rağmen ben bile zaman zaman onun yaşamına imrenirdim. Parası vardı. Yaşamayı biliyordu. Hesap vereceği kimse yoktu. Daha fazlasını istemek nankörlük olurdu. Kenan da istemedi zaten. Dudaklarında kendini en az 5 yaş daha genç gösteren gülümseyişiyle yazgısına teşekkür ederek gamsızca günlerin tadını çıkarmayı sürdürdü. Ta ki o uçak kazasına kadar. Ama durun, kaza konusunu açmadan önce size kendimi ve Nihat'ı da anlatayım. Çünkü ikimizi tanıtmadan bu öyküyü anlatmam imkansız. Kenan'ın uçarı, serüvenci havasının aksine ben oldukça mantıklı bir çocuktum. Yaşamım boyunca da öyle kaldım zaten. Yine de Kenan'la ortak noktalarımız Nihat'tan daha çoktu. İkimiz de varsıl bir aileden geliyorduk. Fakülteyi bitirdikten sonra ben de onun gibi eğitimini aldığım mesleği değil, babamın işini devralmıştım. Tek farkla, Kenan İstanbul Üniversitesi'nde hukuk okumuştu, ben ise İstanbul Teknik Üniversitesi'nde mimarlık. Aslına bakarsanız mimarlığı seviyordum. Bu bölümü isteyerek seçmiştim ama ben de Kenan gibi babamın ricasını kıramamıştım. Babamın yanında tekstil işine atıldım. Yaşamım boyunca bir mimar olarak tasarladığım tek binada Beyoğlu'ndaki mağazamız oldu. 1870 yılındaki yangınla tarihi ahşap binaların neredeyse tümü yanan Beyoğlu'nda neoklasik tarzda yapılan o muhteşem binaların yanında benim tasarımım bir mimarlık öğrencisinin okul projesi gibi kalmıştı. Fakat babam girişim gücüm kırılmasın istedi, deneyimli bir mimara çizimlerimin eksikliklerini tamamlatarak binayı benim hayal gücüme göre inşa ettirdi. Mesleğimi yapamadığım için çok üzüldüm desem yalan olur. Tıkır tıkır yürüyen bir işletmenin başına oturmak hoşuma gitmişti. Kendime haksızlık etmeyeyim, ben de Kenan gibi aldığım işletmeyi geliştirmiş, sadece kumaş üreten mütevazi şirketimizi Azya adında ünlü bir moda markası haline getirmeyi başarmıştım. İtiraf etmeliyim ki bunları yapmak için Kenan'ın harcadığı zamanın en az 100 katını harcamıştım. Okul sıralarındayken de durum farklı değildi. Kenan gibi ben de başarılı bir çocuktum. Ne var ki bunu geceler boyunca ders çalışmama borçluydum. Aptal biri olduğum söylenemez. Yine de Kenan'ın bir okuyuşta çözdüğü problemleri anlamam için dakikalarca uğraşmam gerekirdi. Kenan'ınkiyle kıyaslandığında zekamın ne kadar yavaş işlediğini anlardım. Gerçi olaylar hakkında uzun uzun düşündükten sonra karar vermenin kimi yararlarını da görmüyor değildim. Üstelik Kenan kendine duyduğu aşırı güven yüzünden alelacele attığı adımlar nedeniyle sık sık yanlışlara da düşerdi. O zaman da benim mantıklı davranışlarım öne çıkar, aralarındaki en akıllı kişi olduğum dile getirilirdi. Göğsümü kabartan bu sözleri bizzat Kenan'ın ağzından da duymuştum. Bunları duymaktan hoşlanırdım ama içten içe bu saptamanın doğru olmadığını da bilirdim. Hiç abartmadan söylüyorum, Kenan en iyimizdi. Doğal olarak küçük grubumuzun liderliğini de o yürütüyordu. Her ne kadar bu durumu kabullenmemiş gibi görünsem de sonunda hep Kenan'ın dediği olurdu. Nihat ise Kenan'ın liderliğini daha tanıştığımız ilk günden kabul etmişti. Ömür boyunca da onun yörüngesinden ayrılmadı zaten. Bazen özellikle de Kenan'ın uçuk kaçık davranışları nedeniyle zarar gördüğü anlarda onu bana çekiştirmekten kaçınmazdı. Okul yıllarında henüz Nihat'ı kazanma umudumun olduğu günlerde bu yoksul arkadaşıma Kenan'a uymamasını, yatakhaneden kaçıp sinemaya, kahveye, bilardo oynamaya gitmemesini, oturup derslerine çalışmasını öğütlerdim. Nihat haklı olduğumu kabul eder, artık Kenan'ın yaramazlıklarına katılmayacağına dair yeminler ederdi. Ne var ki Kenan'la karşılaşır karşılaşmaz konuştuklarımızı, verdiği sözleri unutur, yeni bir haylazlık için çapkın arkadaşımızın peşine takılıverirdi. Nihat'ı suçlayamazdım. Çünkü çoğu zaman ben de onlarla birlikte sürüklenirken bulurdum kendimi. Yine de grubun en sağduyulu üyesi olduğumu rahatlıkla söyleyebilirim. En azından Kenan'ın kimi çılgınlıklarına karşı çıkar, yapılan haylazlıkların üçümüzün de okuldan atılmasıyla noktalanacak bir serüvene dönüşmesine engel olurdum. Nihat'a gelince Kenan'ın abuk sabuk işlerine teşne olmayı hep sürdürdü. Sürdürmeyip de ne yapacaktı? Bu türden cazip serüvenlere tek başına kalkışacak ne cesareti ne de özgüveni vardı. Nasıl olsun ki Nihat şanssız doğmuş, şanssız büyümüş, böyle giderse şanssız ölecek bir adamdı. Ne zaman okuldan kaçsak bizim şişko müdür muavinine ilk yakalanan, matematik öğretmeni baskın bir sözlü yapacak olsa tahtaya ilk kaldırılan, öğrenciler arasında grip salgını başlasa ilk hastalanan hep Nihat olurdu. 11. sınıfa geçip Abanos sokaktaki randevu evlerini ziyaret etmeye başladığımızda ilk bel soğukluğuna yakalanan da tabii ki oydu. Dedim ya, sahiden bahtsız çocuktu. Annesini çok küçük yaşta kaybetmişti. Babası Necip amca Kalyoncu Kulluk Caddesi'nin başında bir matbaada ustabaşı olarak çalışıyordu. Nihat'ı Galatasaray Lisesi'ne göndermesinin nedeni de oğlunun iyi bir eğitim almasını sağlamaktan çok Galatasaray futbol takımına duyduğu derin bağlılıktı. Necip amca oğluna çok az harçlık verebiliyordu. Eğer Kenan ve ben ona yardım etmesek okulda ezilip horlanması kaçınılmazdı. Yeri gelmişken ailelerimizin de bu konuda sorun çıkarmadıklarını belirtmeliyim. Harcamalar konusunda son derece dikkatli olan rahmetli babam bile aldığım harçlığın kısa sürede suyunu çekmesinden kuşkulanarak beni sıkı bir sorguya çekip paraları Nihat'la paylaştığımı öğrendiğinde bırakın öfkelenmeyi, harçlığıma zam yaparak bu davranışımı ödüllendirme yolunu seçmişti. Bizden destek görmesi başlarda Nihat'ı utandırıyordu. Ancak bu ilişki o kadar doğaldı ki giderek bu durumu kanıksamaya başladı. Yanlış anlaşılmasın, Nihat hiçbir zaman çıkarcı bir insan, arkadaşlarının sırtından geçinen bir asalak olmadı. Aldıklarının karşılığını belki para olarak ödemedi ama ne zaman bir dosta ihtiyacımız olsa hep yanımızdaydı. Hastalandığımızda hastaneye geldi, babalarımız, annelerimiz vefat ettiğinde kendi aile büyükleri ölmüş gibi üzüldü. Eşim Gülriz'in kız kardeşi, oğlum Burcu, kendi çocuğu bildi. Burç özürlü bir çocuk olmasına rağmen belki de sırf bu yüzden onunla çok iyi dost oldu. Kenan Burç konusunda Nihat kadar rahat davranamadı. Down sendromu olan oğlumun gözlerinin içine doğrudan bakamadı. Doğal davranmaya çalıştı, kendini zorladı ama beceremedi. Hep Burç'tan uzak durmaya çalıştı. Kötü niyetinden değil, bana duyduğu yakınlıktan benim çocuğumun özürlü doğabileceğini kabul edememesinden. Oysa Nihat daha başından itibaren Burç'la yakından ilgilendi. Bana en büyük desteği o verdi. Ne yazık ki Nihat'ın işleri hiçbir zaman yolunda gitmedi. Okul bitince üniversiteye giremedi. Galatasaray Lisesi'ni bitirmiş olmanın dışında işe yarar tek niteliği iyi bir fotoğrafçı olmasıydı. Fotoğrafçı dediysem bu işe öyle tutkuyla falan bağlı değildi. Fotoğrafçılığı Cumhuriyet Gazetesi'nde foto muhabiri olarak çalışan dayısından öğrenmişti. Fotoğraf onun için bir sanat olmaktan çok para getiren bir uğraştı. Okulda düzenlenen etkinliklerde, bayramlarda öğrencilerin fotoğraflarını çeker, böylece harçlığını çıkartırdı. Eline sık para geçmediği için de fotoğrafların ücretlerini toplar toplamaz bizi sinemaya davet ederdi. Sinemada filmi izledikten sonra henüz McDonald's ve benzeri yabancı fast food kuruluşları memleketi zapt etmediği için gençler arasında pek popüler olan Taksim Meydanı'ndaki kristal büfeden o günlerde oldukça popüler bir yiyecek sayılan hamburger ısmarlardı bize. Orada da parası çıkışmaz, ayran paralarını Kenan ya da ben ödemek zorunda kalırdık. Fotoğrafı sanat olarak gören kişi ise Kenan'dı. Nihat'la birlikte fotoğrafların basıldığı karanlık odaya girdiği gün bana da fotoğraf çekmeyi öğreteceksin diye tutturmuştu. Fotoğraf çekmeyi öğrenmekle kalmayıp işin bütün ayrıntılarını kapmış, kısa sürede Nihat'tan daha güzel fotoğraflar çekmeye başlamıştı. Ama hiçbir zaman para için fotoğraf çekmedi. Onunki gerçek bir tutkuydu. Bir düzineye yakın fotoğraf makinesi vardı. Hiç abartısız söylüyorum, binlerce fotoğraf çekti, sergiler açtı. Yaşamında vazgeçmediği, sıkılmadığı, bıkmadığı tek tutku fotoğrafçılıktı. Zaten başımıza ne geldiyse onun fotoğraf tutkusu yüzünden geldi ya. Biz yine Nihat'a dönelim. Yoksul arkadaşımız dayısının ön ayak olmasıyla Cumhuriyet Gazetesi'nde foto muhabiri olarak çalışmaya başladı. Birkaç yıl adliye koridorlarında koşturup cinayet mahallelerinin fotoğraflarını çektikten sonra bu işin ona göre olmadığını söyleyerek askere gitti. Askerlik dönüşü üçümüzün de bir arada olduğu bir gece dükkan açmayı düşündüğünü söyledi. Kenan ve ben bir fotoğraf stüdyosundan bahsettiğini sandık ama Nihat sahaf dükkanı açmak istiyorum diyerek ikimizi de şaşırttı. Biliyorsunuz fotoğraf işini sevmiyorum ama eski kitaplar hep ilgimi çekmiştir. Aslında bu merakımın sebebi sizsiniz. Okulun kütüphanesinden sizin etkinizle korku ve polisiye romanları alıp okuduğum günleri hatırlıyor musunuz? O kitapların kendilerine özgü kokuları olurdu. Sayfalarına dokunduğumda içimde güzel bir duygu uyanırdı. İyi de diye araya girdim. Polisiye romanlara meraklıyım diye ben de bir kitapçı dükkanı açmıyorum. Boynunu bükerek mırıldandı. Senin sevdiğin bir mesleğin var, benim yok. Yüzümüze bakıp anlamadığımızı fark edince de daha fazla açıklamaktan vazgeçti. Ama bu konuda ne kadar istekli olduğunu şu sözlerle belirtti. Bakın abi, ben eski kitapları seviyorum. Hem sahaflık temiz iş. Fotoğraf gibi ne ışıkla uğraşırsın ne suyla ne de kötü kötü kokan o kimyasal maddelerle. Nihat kararını vermişti. Bu kadar açıklamaya girmesinin nedeni ise her zamanki gibi bizim yardımımıza gereksinim duymasıydı. O aralar Kenan'ın biraz nakit sorunu vardı. Gereken parayı ben buldum. Sıra dükkanın yerini kararlaştırmaya gelmişti. Nihat Beyazıt'taki Büyük Sahaflar Çarşısı'nı düşünüyordu. Hatta bir dükkanı devren kiralamak üzere görüşmelere başlamıştı bile. Oysa Kenan'ın sigorta acentası Beyoğlu'nda İmam Adnan Sokak'taydı. Ben de artık Yenibosna'daki fabrikada değil, İstiklal Caddesi'nin üzerindeki mağazanın en üst katındaki ofisimde bulunuyordum. Nihat'ın sahaf dükkanını Beyoğlu'nda açması için ısrar ettik. Üstelik dükkan için yer de hazırdı. Kenan'ın İngiliz konsolosluğunun karşısında balık pazarının girişine bakan babadan kalma dükkanı aylardır boştu. Dükkan arama zahmetine katlanmaktan kurtulan Nihat fazla nazlanmadı. Kenan'ın dükkanını kiralayarak Aslıhan'daki şimdiki dükkana geçinceye kadar hiç kira ödemedi. Hayalindeki mesleğe ilk adımını attı. Böylece üçümüz de çocukluktan gençliğe geçiş çağını yaşadığımız Beyoğlu'nda yeniden bir araya gelmiş olduk. İyi de oldu. Böylece eski arkadaşlar daha sık görüşme fırsatı bulduk. Bu arada mutlu mu yoksa mutsuz mu, nasıl tanımlayacağımı bilemediğim bir olay gerçekleşti. Nihat sonradan eşi olacak edebiyat öğretmeni Melek'le sahaf dükkanında tanıştı. Melek bizimkinden yaşlıydı, pek güzel sayılmazdı, ne var ki şairdi. Bir de insanı delercesine bakan zeytin karası gözleri vardı. Sanırım bizim Nihat'ı çeken de kadının bu iki özelliği oldu. Etkileyici siyah gözler ve şair olmanın ona verdiği tuhaf cazibe. Bana sorarsanız kadın sıradan biriydi. Kenan da bu düşüncemi paylaşıyordu ama bunu Nihat'a anlatmak dünyanın en güç işiydi. Kenan'la benim biraz daha bekle kadını yakından tanı dememize rağmen daha tanıştıklarının 3. ayında kadına evlenme teklif etti. Her ağzını açtığında yaşamdaki en önemli iki kavramın özgürlük ve bağımsızlık olduğunu, bu nitelikleri kazanmamış kadının asla birey olamayacağını savunan Melek, daha duyar duymaz evlenme teklifini kabul etti. Kenan'la bana da arkadaşımızın evlenmesine yardım etmek düştü. Kuaförden binecekleri araca kadar aklınıza ne kadar ıvır zıvır masraf geliyorsa hepsini Kenan karşılarken ben de Pera Palas'la yapılan düğünün faturalarını ödemeyi üstlendim. Geceyi otelde geçirmeleri için de Melek edebiyata meraklı olduğundan hoşuna gider diye bir zamanlar Agatha Christie'nin kaldığı odayı tuttum. Fakat Melek Hanım'a yaranamadık. Odayı şöyle bir süzen gelin hanım suratını asarak ne polisiye romanı ne de kadını severim. Hiç değilse Ernest Hemingway'in kaldığı odayı tutsaydı. Maçodur ama daha iyi bir yazardır demiş arkadaşıma. Bu sözler kadının kişiliği hakkında önemli bir ipucuydu ama aldırmadık. Arkadaşımız mutlu olsun yeterdi. Evliliklerinin ilk yıllarında mutlu görünüyorlardı. 2 yıl sonra bir de kızları oldu. Kıza Dize adını verdiler. İşte ne olduysa Dize'nin doğumundan sonra oldu. Meleğin davranışları birden değişmeye başladı. Evliliğin ve çocuğun onu sınırlandırdığını, artık şiir yazamadığını söyleyerek her fırsatta kavga çıkarmaya başladı. Karısını hala deliler gibi sevmekte olan Nihat, mali durumu iyi olmamasına rağmen çocuğa bir bakıcı tutmak zorunda kaldı. Melek ne söylediyse kabul ederek, ki bize göre kadın onu sözün büyüsüne inanmış genç ve tabirimi bağışlayın, abazan şair adaylarıyla bir güzel aldatıyordu, evliliğini sürdürmeye çalıştı. Bizimki yumuşadıkça Melek daha da hırçınlaştı. Sonunda hem öğretmen hem şair olunmaz diyerek işi de bıraktı. Nihat yine sesini çıkarmadı. Bunun bir sonu olmalıydı. Elbet bir gün Nihat'ın damarına basacak, arkadaşımız da bu kadını kolundan tuttuğu gibi kapıya koyacaktı. Fakat olmadı. Biz ha boşandı ha boşanacaklar diye beklerken onlar evliliklerini sürdürmeyi başardılar. Daha doğrusu Nihat başardı. Artık onların boşanabileceklerine inanmıyoruz. Çünkü kızları Dize büyüdü, üniversiteye girdi. Belki de Nihat karısında bulamadığı sevgiyi kızında buldu. Arada bir Kenan'ın iteklemesiyle çapkınlıklar yaptıysa da yeni ilişki arayışlarına girmedi. Yazgın buymuş deyip olanları kabul etti. O kabul etti ama yaşamın kendi kuralları vardı. İlk kural para kazanmaktı. Oysa sahaf dükkanı bu kuralı yerine getirmek için yeterli değildi. Üstelik kızı burslu olarak girdiği özel üniversitenin 2. senesinde sınıfta kalarak okula paralı devam etmek zorunda kalmıştı. İş yine Kenan'la bana düşecekti. Baş başa kaldığımız bir gün Nihat'ı sen ya da ben yanımıza alsak şu sahaf dükkanından daha fazla para kazanmaz mı diye sordu Kenan. Kazanır ama Nihat bunu kabul etmez dedim. Hem o kabul etse bile Melek buna razı olmaz. Kadın dükkanı şairlerin buluşma mekanı haline getirdi. Ne zaman uğrasam abuk sabuk konuşan bir takım insanlarla karşılaşıyorum. Kenan manidar bir ifadeyle yüzüme baktı. Sonra yenilgiyi kabullenmiş bir adamın ölgün neşesiyle gülmeye başladı. Haklısın. Ne yapalım, bu adamın göbek bağı da bizimle kesilmiş. Gittiği yere kadar gitsin bakalım. Gittiği yere kadar gitti de. Nihat'a yaptığımız yardım ikimiz için de önemli bir miktar oluşturmuyordu. Kendi adıma konuşacak olursam açıkçası bu yardımı yapmaktan gizliden gizliye gurur da duyuyordum. Arada bir Nihat'a verdiğim paraları ağzımdan kaçırdığım bile oluyordu. Kaçırdığım dediğime bakmayın. Çoğunlukla bilinçli olarak bu konudan bahsediyordum. Evet, varsıl bir adamım ama gördüğünüz gibi iyilik yapmayı da biliyorum demek için. Kenan'a gelince onun her zaman daha renkli uğraşıları olduğu için bu konuyla övündüğünü sanmıyorum. En azından övündüğüne tanık olmadım. Onun ilgi alanları biz sıradan insanlardan farklıydı. Fotoğraflar, kadınlar, Kızıldeniz'de yapılan derin dalışlar, açık denizlerde yelkenli tekneyle dolaşmalar, Arizona'da üstü açık arabalarla çölü geçmeye çalışmalar, Kuzey Afrika'yı motosikletle, Avustralya'yı balonla gezmeler. Yani sizin anlayacağınız nerede bir uçukluk varsa aklı fikri oradaydı. Bir ara film çekeceğim diye tutturdu da güvendiği sinemacıların engel olmasıyla bu işten vazgeçti. En sonunda da kafayı uçak kullanmaya taktı. Dedim ya, bizim Kenan yaşamla barışık, anlamlı olsun olmasın her zaman uğraş bulabilecek, kendi kendine yetebilen renkli insanlardan biriydi. Ta ki uçak kazasından sonra aklını ölümsüzlükle bozuncaya kadar.